Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programına başlıyoruz. Geçtiğimiz programlarda alerji ile alakalı bir bölümümüzü yayınlamıştık. Ciddi bir teveccüh oldu, Allah razı olsun. Onun altında yazılan yorumların üzerine de bir bölüm daha çekelim ve o yorumlar üzerine ilerleyelim istedik. Yine konuğumuz, daimi konuğumuz, GİMDES Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Hocam programı ciddi manada iyi geri dönüşler geliyor. O programın geri dönüşlerinde de yorumlar da var altında. O yorumlarda böyle açık kaldığını düşündüğümüz bazı mevzular var. Onları da toparlamak adına iyi olur diye düşünüyorum.
Tabii. Yani inşallah hayra ve şifaya vesile olmuşuzdur diye temenni edelim biz de. Anlaşılmayan, bizim bildiğimiz, açıklayabileceğimiz meseleler varsa memnuniyetle.
Şimdi hocam birkaç tane yorumun üzerinde nereden başlasam diye düşünüyorum. Şimdi bir izleyicimizin bir yorumu var. Zeynep Mollaoğlu. Titiz değilim. Kedim var. Ondan sonra başladı. Ne yapmak lazım? Demiş. Burada bazı izleyicilerimizin yorumlarının altına diğer başka izleyicilerimiz de cevaplar gönderiyorlar. Bu çok güzel bir etkileşim ve iletişim oluyor.
Güzel, çok güzel.
Çünkü kendilerinin yaşadıkları hadiseleri örnekleme olarak söylediklerinde bazı izleyicilerimize birlikte orada güzel bir etkileşim, iletişim oluyor.
Çok
o yüzden
iyi.
Buradaki duruma ne dersiniz hocam? Kedim var, ondan sonra başladı. Ne yapmak
yani
lazım?
Yani kediye karşı bir reaksiyon göstermiş olabilir vücut. Yani sonuçta yani bizim bedenimiz de şeydir yani. Hani sadece şimdi bu konu tamam, ruhumuz, biz iki ciheti konuştuk. Beden ve ruhu konuştuk o programda. Ama bedenin de burada rahatsızlıkları olabilir. Sonuçta kedinin tüyü var. Kedinin üzerinde parazitler var. Kedinin üzerinde vücudun semptom gösterebileceği bir takım şeyler olabilir. Kediden dolayı olduğunu düşünüyorsa kediyi beslemeyecek yani.
O kadar net bir çözüm aslında.
Ama şöyle bir durum var ya. Şimdi
kedi evde bakılır mı?
Ya benim kanaatim şu. Yani kedi çok, ben çok severim kedileri. Gerçekten çok tatlı, çok da faydalı hayvanlar. Belki o kedinin mırlaması bile bir terapi gibi olabilir bir insana. Ama benim kanaatim şu yani, bahçeli bir evdeyse kediye bakmak yani daha mantıklı. Apartman dairelerinde, evlerin içerisinde yani kedi ve köpek gibi hayvanların beslenmesi çok bana mantıklı gelmiyor. Yani fıtri gelmiyor. Fıtri olarak bizim fıtratımıza yani Efendimiz Hazreti Peygamber kedi besledi, kedi baktığı gibi bir takım rivayetler ve sorular sorabilir. Hazreti Peygamber'in bahçeli bir evi vardı tabiri caizse.
Bir de hani, genelde mescitte, müezza mescitte bulunuyor
yani,
değil mi?
Evet yani hani biz şimdi apartman dairesi gibi aslında fıtrata çok da uygun olmayan, gerçekten yani değişik bir halde yaşarken evimize kedi ve köpek alıp da onlarla ilgilenmek çok bana mantıklı gelmiyor. Belki balkonlu bir evde, balkonu da onun yaşayabileceği şekilde organize edip ona bir yaşam alanı kurup kapatıp hani belki böyle bir çözüm bulunabilir. Ama evin içerisinde gerçekten o kedinin döktüğü tüyler, mesela benim çok yakinen tanıdığım bir abimiz kedinin tüyünün akciğerine kaçmasından kaynaklı iltihaplanma sorunu yaşadı ya. Ciddi bir ameliyat da geçirdi yani bununla ilgili. Dolayısıyla bence o sevgiyi daha farklı yöntemlerle tatmin etmeye çalışmak daha mantıklı gibi geliyor.
Şimdi bu izleyicimizin yorumuna başka bir izleyicimiz cevap mahiyetinde şöyle yazmış. Kedinin kumuna belki alerjiniz vardır. Bazı kumlar kedi eşindikçe çok tozutuyor. Kedim sağ olsun tuvalete girince çok eşeler, hatta kumun üstüne yatardı. Tüm tozlar tüylerine bulaşıyordu. Cam talaşı kedi kumları var. Onu kullanınca rahatladım demiş. Kedi kumuna da alerji
İlginç.
Olabilir. Yani kedi kumu şöyle bir şey.
Bentonit.
Evet, yani o kedi kumunda ne kadar temizlerse temizlesin benim hiç içime sinmedi. Çok kısa bir süre bizim de evde kedi bakmışlığımız var. Ben hiçbir zaman o kedi kumundaki temizliği yeterli göremedim evin içinde kedinin gezinmesi için.
Yani kedi kendini işte yalayarak temizliyor. Yani bir şekilde temizliyor ama kedi kumları hakikaten bir de onlarda esas oluyor. Parfümler oluyor.
Evet.
O parfümlere de alerjik bir reaksiyon gösterebilir vücut. Sonuçta sentetik esanslar, kokularla dolu olan o parfümler de vücudun gerçekten reaksiyon, çokça reaksiyon gösterebildiği şeyler olabiliyor. Birçok neden olabilir. Yani o yüzden evet, dediğim gibi yani bunu biraz daha belki evin dışında, bahçeli ev varsa bahçede, balkonsa balkonda, ama evin içerisinde hem çocuk hem bireylerin sağlığı için çok sanki uygun değil gibi ben düşünüyorum. Bu benim şahsi kendi düşüncem yani, kendi kanaatim.
Ergun Tuncer'in bir yorumu var. Çok faydalı bir program olmuş bu alerji programı diyor. Farklı bir yorum üzerinde düşünülmeli. Bebeklerdeki alerjiyi nasıl açıklarsınız? Genetik olabilir mi? Baba alerjik bünyeye sahip, bebeği de sık sık hapşuruyor. Bu konuyu da açıklar mısınız demiş.
Yani şöyle düşünüyorum ben.
Çünkü
Şimdi
bebekte kabulleniş yok. Daha bebek. Henüz
kesinlikle
böyle bir şey yok.
çok güzel bir soru.
Evet.
Çok güzel bir soru. Ben bunu daha önce düşündüm. Biraz tefekkür ettim. Yani genetik hastalıkların açıklaması nedir? Nasıl bir durum var diye biraz düşündüm. Bu tamamen düşüncemden ibaret. Ama benim kanaatim, düşüncem, tefekkürüm ve aydınlanmalarım şunlar bu konu üzerinde. Hastalıklar bir musibettir.
Evet.
Ve Rabbimiz de ayetlerinde, Hazreti Peygamber'in de birçok hadislerinde olduğu üzere başınıza gelen musibetleri nefsinizden bilin buyuruyor Rabbimiz.
Evet.
Öyleyse hastalıklar da bir musibetse ve biz bu musibetleri nefsimizden bilmemiz lazımsa bu hiçbir sebepsiz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın bizlere takdir ettiği bir şey olamaz diye düşünüyorum. Hastalıklardan bahsediyorum. Genetik rahatsızlıklar da böyle diye düşünüyorum. Eğer genetik rahatsızlık var, doğuştan bir hasta ve bu çocuğun kendi ihtiyarıyla yaptığı hiçbir durum yoksa ki zaten daha çocuk bu yapamaz.
Evet.
O zaman annesinin, babasının, belki dedesinin yaptığı bir takım hatalı davranışlar, hatalı tüketim olabilir. Bahsettiğimiz gibi ruhuyla ilgili bir almış olduğu virüsler olabilir. Ne oluyor? Dedeler, anneanneler, babalar, anneler bir takım hatalar yaparak, maddi manevi hatalar yaparak bunları genetik kodlarına işliyorlar ve bu evlatlarına aktarılıyor. Evlatlar da bu şekilde büyütülüyor. Evlatlar da bu hatalarla büyütülerek, onlar da bu hataları devam ettire ettire genetik aktarımlar bu şekilde aktarılıyor diye düşünüyorum. Tabiri caizse dede koruk yer, torunun dişi kamaşır. Helal lokma anne karnında başlar
Evet.
gibi ifadeler bize gösteriyor ki biz vücudumuzdaki bazı problemleri daha anne karnında almaya başlıyoruz.
Yani bunu genetik dediğimizde bedensel bir noktaya, maddesel bir noktaya götürüyoruz, değil mi?
Kesinlikle.
Peki şöyle bir durum var. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim dinleyen bir anne ve hani çok böyle huzurlu bir aile yaşantısı içerisinde yaşayan bir anneyi düşündüğümüzde bu annenin gebeliği sırasında çocuğuna da sirayet ettiğini çokça söylüyorlar.
Evet.
Eğer anne stresli bir şey yaşayacak olursa, eşiyle olsun, ailesel olsun stresli bir şey yaşayacak olursa o da yine bebeğine yansıyor gebeliği süresince ve
Kesinlikle nettir bu.
çocuk doğduktan sonra. Şimdi buradaki soru aslında şuraya gidiyor. Bu çocuğun ruhuna mı bir etki oluyor? Acaba genetik olarak, maddesel olarak bedenine mi bir etki oluyor mesela?
Zaten biz ne dedik? Beden etkilenirse ruh etkilenir. Ruh etkilenirse beden etkilenir. Bunları birbirine ayıramazsın. Ya benim sadece bedenim hasta, ruhumda bir sorun yok diyemezsin yani. Yani bedenin hastalığı, bedenin problemi ruha da sirayet eder. Az ya da çok.
Bebeğin ruhunda bir sıkıntı meydana gelirse bedeninde de meydana gelir.
Kesinlikle öyle düşünüyorum. Zaten ne diyor Hazreti Peygamber? Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu annesi babası bozar manasında. Yani dolayısıyla bu genetik aktarımlar. Yani mesela örnek veriyorum. Sen hamur için çok yiyen bir bireysin. Eşin de böyle. Hamur için çok yiyen, çok seven bir birey hem genetik olarak bunu maddi olarak genine aktarıyor. Bu sevgiyi, bu tabiri caizse bağırsak endorfin salgılıyor. Sen bunu seviyorsun, tekrar veriyorsun. Sevdikçe salgılıyor, salgıladıkça veriyorsun. Ve sen bunu alışa alışa alışa alışa genetik olarak kendine kodluyorsun tabiri caizse. Ve sen bunu çocuğuna aktarıyorsun. Aktarmakla yetinmiyorsun ve bu çocuğu bu şekilde büyütüyorsun. Ne oldu? Hamur işi yiyen bir aile, hamur işiyle beslenen bir çocuk. Bu da yine böyle büyüdü. Ve bu da yine çocuğuna bunu... Şunu demek istiyorum. Sen anne babandan gördüğün, anne babanın kopyası gibisin sonuçta. Armut dibine düşer. Anne baban neyse sen de bunlar gibi olursun. Sen de bunlar gibi oldukça çocuğun da bunlar gibi olur. Dolayısıyla sen bu hataya bir dur demezsen, bu genetik aktarıma tabiri caizse şu oluyor benim kanaatim. Dede bir hata yapıyor. Anne bir hata yapıyor. Bu genlerde birikiyor ve tolere edilemez duruma gelince de genetik bir hastalık ortaya çıkıyor. Tolere ediliyor, ediliyor, aktarılıyor, ediliyor ama birikiyor. Birikintiler oluşuyor kodlarımızda, maddi manevi kodlarımızda. Bu birikintiler Ben bunu niye söylüyorum ama? Bunun hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bak açık konuşayım. Bunu tamamen ayetle tefekkür ediyorum. Hastalıklar nefsi bir musibetse ve başımıza gelen musibetleri de nefsimizden bilmemiz lazımsa, hastalığı da nefsimize bilmemiz lazım. Benim nefsimde sorun yoksa anamın nefsinde sorun var. Babamın nefsinde sorun var. Onlarda sorun yoksa dedemin nefsinde sorun var. Hani nefislerimizden bilmemiz lazım. Başımıza gelen musibetleri belki biz ahirette, Allahu alem bilemiyorum, gittiğimizde ve bu meseleleri ortaya koyduğumuzda belki biz annemizden, babamızdan bu hatalı davranışından dolayı belki de davacı olacağız. Yani sen bu hatanla beni hasta ettin. Senin bu hatalı davranışınla ben hasta oldum diyerek belki de ona dava açacağız. Bilemiyorum. Allahu alem. O yüzden ben hep şunu tefekkür ediyorum son zamanlarda. Evet, genetik hastalıklar vardır. Ama bu genetik hastalıklar da bir hastalıksa ve bunu da biz nefsimizden bilmemizi Cenab-ı Hak telkin etmişse ve bu bebeğin nefsinden bilinecek durumda değilse, o zaman anasının nefsinden, babasının nefsinden, dedesinin nefsinden bilmek lazım. Hatta bazı kadim uygulamalarda bazen kendi günahların için değil, annen baban ölmüştür, onun günahlarının bazı etkileri sana aktarılmıştır. Metafizik boyutlarda. Sen bunlar için bile adak kesersin, kan akıtırsın, tövbe edersin. Anamdan babandan bana sirayet eden bir hata varsa, bir eksiklik varsa, bir günah varsa bunlara da tevbe ya Rabbi.
Ama bunun şey mahiyeti değil. Yani kimse kimsenin günahını çekmez
Hayır,
ama
etkiler olabilir.
etkileri olabilir.
Aktarımlar olabilir.
Ahlakına sirayetleri olabilir gibi
Metafizik
gibi.
boyutta da aktarımlar olabilir. Tasallut da olabilir. Onlardan bahsediyorum biraz daha. Yani bunlar gibi şeylerden bahsediyorum. Nazar aktarımı olabilir, tasallut aktarımı olabilir vesaire. Dolayısıyla biz atalarımızdan, ecdatlarımızdan, anamızdan, babamızdan bize miras tevarüs etmiş, miras kalmış bir takım etkiler varsa, bu etkilerin de silinmesi, kalkması, bertaraf olması için kurbanlar kesilebiliyor. Bunlar var uygulamalarımızda bizim, kadim uygulamalarımızda. Tevbeler yapılıyor. Çünkü diyorsun ki yani bazen hiçbir sorun yok gibi gözüküyor senin şahsında. Ama annenden babandan sana tevarüz etmiş.
Sadaka bile
Evet
verilebiliyor
yani
yani
evet.
öldükten sonra.
İşte bunlar şunu gösteriyor. Tevarüz edebiliyor, kalabiliyor. Ya bu genetik olarak da böyle. Öyleyse biz atalarımızdan böyle gördük diyerek onu devam ettirmeye gerek yok. Ne diyor ayet? Ya ataları hatalıysa, ya ataları hata üzereyse. O yüzden biz ana babamızın, dedelerimizin maddi ve manevi olarak yapmış olduğu hatalar varsa ve bunlar bize ahlak olarak, kültür olarak aktarılmışsa bile biz bunlara bir dur demeliyiz ve biz bunları çocuklarımıza aktarmamalıyız. O bebeğin alerjik semptomlarının temel nedeninde benim kanaatim babanın alerjik bir bünyeye sahip, annenin belki buna yatkınlığı ve bu iki hücrenin embriyolarından ne bekleyeceksin ki? Yani sirke
Yetişmeyecek.
küpünden bal sızmaz hocam yani hani elbette o sızacaktır.
Bunun çözümü ne olabilir?
Bunun çözümü şu. Anne babalar o tabiri caizse kullandığımız o hani ifadeler ruhumuzu aldığımız virüsleri sileceğiz. Çocuklarımızı da bu şekilde büyüteceğiz. Yani biz önce kendimizi toparlamamız lazım ama. Baba alerji,
Yani
anne alerji.
bebek büyüyene kadar o kendi kabullenişlerinde anlayamadığı için bir zamana kadar o aklı başına gelinceye kadar
Tabii.
o noktaya kadar en azından normal yaşantısını düzene oturtun.
Kesinlikle.
Normal bir şekilde hayatını böyle titizlikler, gereksiz titizlik hastalıklarına bulaştırmayın çocuğu.
Kesinlikle.
Yediklerine, içtiklerine dikkat ettirin. Bir zamandan sonra da kabullenişlerini zaten kendisi doğduğundan beri öyle büyüdüğü için mesela 10 yaşından sonra, 15 yaşından sonra artık kabullenişlerini de zaten doğru bir zemine oturtacaktır otomatik
Çocuğun
olarak.
zaten kabulleniş yok. Çocukta sadece genetik bir aktarım var. Ama anne babada hala hatalar devam ediyorsa o hatalar bu sefer öğretilecek. Yani o hatalı davranışlar bu sefer çocuğa tevarüz
O
edecek.
zaman bu kabulleniş olarak değil de genetikteki şeyi olarak düşünmek lazım
Tabii
çocuk için.
çocuktaki genetik problem. Genetikten aktarılmış bir
Peki
problem
bu
var. Bu yatkınlık
sıfırlanabilir
var.
mi acaba maddesel manada?
Yani benim
Değiştirilebilir mi
kanaatim
acaba?
buna dur denilebilir ve bu bence sıfırlanabilir yani. Benim şahsi kanaatim. Çünkü yani benim ruhumda, bedenimde bir hastalık, yatkınlık varsa ve ben doğru davranışlarla ve doğru telkinatla, doğru tahşidatla kendimi bir şekilde doğru yönlendirirsem semptomlar olmaz. Semptomlar kalkar.
Doğru. Yani şöyle bakabiliriz. Nöroformatla bir insan birçok maddesel problemini çözebiliyorsa ki bu bilimsel olarak şimdi bahsedilen ve konuşulan şeyler
Ruha da şifalandırma
zaman
yapabilir.
içerisinde bir çocuk büyüdüğünde zaten doğru bir zeminde büyütüldüyse, doğru bir
Evet.
zeminde bir noktaya geldiyse İçerisinde kalıntı olarak kalacak olan genetik problemleri zaten nöro formatla da halledebilir gibi.
Çözer diye düşünüyorum.
Öyle
Yani o
bakabiliriz.
bebeğe, o çocuğa en iyi yapılacak iş anne babanın önce kendi hatalarını düzeltmesi ve çocuğu da düzeltilmiş zeminde büyütmek ile o çocuğu şifalandırmak gerekiyor.
Eyvallah hocam. Şimdi bir yorum daha var. Bu da çok ilginçti. Biraz uzun bir yorum. Hasan Öz'ün yorumu. Benim buğdaya alerjim var. Ben ve geçen hafta şunu fark ettim diyor. Aslında mutlu olduğumda beni etkilemediğini düşünüyordum. Mesele mutluluk değilmiş. Ailem ekmeğe çok hürmet gösterirdi. Günah basılmasın, nimetle oynanmaz falan diye. Geçenlerde lavaş yememe rağmen parmaklarımın şişmediğini fark ettim. Normalde unlu buğdaylı ürünler tükettiğimde karnım şişer, parmaklarımdaki yüzük dar gelir, adeta morarma olurdu. Şunu fark ettim, saygı duyulmadığımda, değer görmediğimde yediğim ekmek beni şişiriyor. Yani ekmek eşittir hürmet. Bende var olan kodlama da buymuş. Bunu fark edince kendime olumlu telkinler vermeye başladım. Çünkü Üstad Hazretleri de telkinin önemini Risale'de bahsediyor. Fikir ve şifaya vesile olsun diye paylaşıyorum demiş. Mevlam şifamızı kolaylıkla nasip etsin inşallah. Hasan Bey çok güzel
Amin.
başından geçeni anlatmış. Yani ekmek
Evet,
eşittir hürmet
enteresan.
kabilinden bir yaklaşım. Ve o değeri kendinde görmediğinde, değersiz hissettiğinde yediğin ekmek de sana değersiz gibi geliyor ve buradan
Dokunuyor.
dokunmaya başlıyor.
Ya güzel, güzel bir bakış açısı, güzel bir keşif, güzel bir aydınlanma. Ama şu da bir gerçek. Şimdi her gıda her bünyeye uygun olmayabilir. Yani İbn Sina bunu mizaçlara göre ayırmış. İşte dört tane mizaç saymış. El Kanunu Fit Tıp kitabında geçtiği üzere. Bunu şimdiki bazı gelenekselciler işte kan gruplarına göre beslenme gibi biraz uyarlıyorlar anladığım kadarıyla. Şimdi bazı bünyelere buğdayın dokunması aslında buğdayın içindeki glutendir Allahu Alem. Hatta glutenin içerisindeki gliadin proteinidir dokunan tarafta.
Çünkü çok
Bununla ilgili
ciddi ve
çalışma
hızlı
var.
bir eğer öyle bir reaksiyon varsa vücudunda bayağı.
Mutlaka bedensel bir durum olacağını düşünüyorum. Yani kimisi der ki ben işte süt ürünleri dokunuyor. Bunu sadece yani ben ruhumla çözeyim, ben süt yemeye devam edeyim gibi bakış açısı da doğru değil. Yani sana süt dokunuyorsa ve vücuduna uygun değilse, geleneksel kadim tıbbımız da bize bunu telkin ediyorsa onu yeme. Yani onun başka formatlarını ye. Süt dokunuyorsa yoğurt dokunmayacaktır muhtemelen. Yoğurt halini ye. İlla ki ben sütte ısrar edeceğim diye bakma. Mesela ben de çok sütü severim. Ama öğrendik ve gördük ki süt gerçekten bebeklerin içeceği bir içecektir. Hayvanlarda da böyledir. İnsanlarda da böyle olması lazımdır. Yetişkinler için süt çok sağlıklı bir şey değil. Yetişkinler için sütün sağlıklı halleri fermente halleri. Yoğurt, ayran, kefir, peynir gibi halleri.
Tereyağı gibi.
Ama sütü Cenab-ı Hak bebekler için yaratmış. Hiçbir büyümüş bir ineğin ya da bir koyunun hala gidip de annesini emdiğini falan göremeyiz biz. Ya da bir süt bulup içtiğini göremeyiz yani. Böyle bir şey de yok. İnsanlarda da böyle. Biz sütü anladığım kadarıyla yanlış kullandık. Yanlış telkinatlarla bize yanlış kullandırıldı. O yüzden sütü içmeye devam etmek sende alerjik bir reaksiyona çok rahat sebebiyet verebilir. Bu laktoz intoleransından dolayı değildir. Süt sana zararlıdır. Yani dolayısıyla sen bunu tüketme demektir yani. Buğday da insana alerji yapabilir. Çilek de alerji yapabilir. Yer fıstığı da alerji yapabilir. Sana alerji yapan bir gıda varsa bunu keşfediyorsan bunu tüketmemeyi tercih etmek en doğalıdır, en güzelidir. Hele de mizacına veya kan gruplarına göre beslenme konusunda da bu konu söylenmişse, yazılmışsa yani atıyorum işte
Ama mesela
sıfır.
buğday şimdi temiz bir şey ya.
Evet.
Buğday temiz. Buğday zaten bizim yememiz için yaratılmış bir gıda. E biz bundan niye alerji oluruz ki?
Rivayetlerde geçiyor ki Hazreti Adem elma yedi ya. Başka rivayette buğday.
Evet.
Başka rivayette de kabak diye geçiyor.
Evet.
Sıfır grubuydu diyorlar. Böyle bir tahminde bulunuyorlar bu işi bilenler. Hazreti Adem sıfır grubuydu. Mesela sıfır grubuna buğday yasaktır diyorlar.
Allah Allah.
Yani belki de Hazreti Adem'den gelen bir şey bu. Yani belki de böyle fıtri bir durum yani. Hani ama zaten sana vücudun eğer reseptörlerini bozmadıysan bak çok net bir şey söyleyeceğim.
Ha.
Vücudunun reseptörlerini bozmadıysan sana zaten vücudun seni yönlendiriyor. Gaz yaptı, şişitti mi? Diyor ki bana bir şey rahatsızlık veriyor. Yani bunu lütfen yapma. O yüzden vücudun işte gaz oluşması, şişkinlik oluşması, kabarcık oluşması halinde vücudun sana bir mesaj atmıştır. Ve bu mesajda sana bir şey söylemek istiyor. Bunu bana yapma demek istiyor. Bunu biraz şöyle tefekkürle, biraz araştırmayla hangi gıdanın sana alerji yaptığını, rahatsızlık verdiğini bulup bunu tüketmemeye tercih etmek en güzelidir. Gidip de bunun üstüne ya ben illaki çileği çok seviyorum diyerek çilek yemeye gerek yok. Ben kivi yediği için gözleri pörtleyen, ölecek gibi olan insanlar tanıyorum yani.
En azından ne kadar olacağıyla alakalı. Yani çok yiyorsan çok azaltmak belki de gerekli.
Evet.
Belki sıfırlamak gerekli. Dolayısıyla evet o açıdan bakabiliriz. Şaziye Berber'in bir yorumu var. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbette insan ister istemez kendini bir sorguluyor. Ruhumu nerede kirlettim, nasıl temizleyeceğim diye. Çok teşekkür ederiz demiş. Böyle sorgulamalara vesile olduysak ne mutlu bize. Çörek otu yağını da bir şişe içtim. Ne kadar süre diyorsunuz hocam çörek otu yağında diye söylemiş. Başka bir izleyicimiz ona yorum yazmış. Çörek otu yağı gerçek kaliteli mi acaba? Mısır menşeli olanlar çok iyi. Kalitesi de çok önemli diye söylemiş. Sizin çörek otu yağı ile alakalı diyeceğiniz bir şey var mı hocam?
Yani şöyle çok aşırıya kaçmamak lazım. Yani çörek otu gibi saflaştırılmış işte şifalı yağları belki günde iki defa birer tatlı kaşığı kadar tüketilse yani sabah akşam bir tatlı
Soğuk
kaşığı.
sıkım konusu önemli mi?
Tabii ki önemli. Sonuçta yağlı tohumların tamamındaki yağlar çok kıymetli, çok değerli yağlardır. Ve bu yağlar ve yağ asitleri sıcaklığa hassasiyet gösteren ürünlerdir, gıdalardır. Sıcaklıkla bunların yapısı değişir. Hem kanserojen etkileri oluşur hem de şifalandırma özelliğini kaybederler. O yüzden elbette soğuk sıkım olması önemlidir. Soğuk sıkımdan kasıt ne? Isıtmamak. Yoksa pres makinelerinde o sıkıştırmaktan kaynaklı kendilerinin fıtri olarak ısınması zaten mümkün. Bu zaten ısınacak. Soğuk sıkım çörek otu yağı bulup güvenilir kaynaklardan bizim işte Gimdes sertifikalı firmalarımızın ürünleri de mevcut. Buralardan deneyebilir, tüketebilir.
Merdum Giriz Rumuzlu mu diyeyim artık isimli mi diyeyim bir izleyicimiz. Çok faydalı bir video olmuş bu alerji videosu. Zihni açan, üzerinde düşünülmesi gereken bir video. Teşekkür ederiz demiş. Bu daha ileri seviye çözüm önerileriyle birlikte yeni videolar bekleriz artık. Çıta yükseliyor bilginize demiş. Özellikle her türlü malumatı dinleme ve izleme üzerine, hani insanda bıraktığı olumlu olumsuz etkiler üzerine bir videoda olursa çok istifadeli olur demiş. Bu aslında o videonun çok önemli bir kısmıydı. Çok küçük bir kısmını barındırıyordu ama yani ruha giren her şeyi ben her şeyi okurum. Ben her şeyi bakarım. Olumlu olanı alırım, olumsuz olanı almam
Yok öyle bir şey.
kabilinden bir bakış açısını insanlar
Yok öyle bir
geliştiriyorlar.
şey.
Hatta bu yeni nesilde bu çok böyle övünülecek bir hadise gibi görünüyor. Ben her şeyi okurum, her şeyi dinlerim. Her
Evet.
müziği de dinlerim, her türlü kitabı da okurum, her türlü televizyonu da izlerim, her türlü videoyu da takip ederim. Ve kim hangisinden ne fayda görürsem onu alırım, zararlıyını da almam.
Çok çok çok çok tehlikeli ve riskli bir durum.
Evet.
Yani senin mihenk konusunda şey yok ki yani bir ölçüp tartıp da ayıklayabileceğin, sepere edebileceğin bir altyapın yok ki. Hangisinin
Evet.
yani tamam her şey hepsini aldın. 10 tane malzeme aldın. Bunların hangisi çöp? Hangisi hakikat? Nereden bileceksin? Ben
Evet.
aklımla bu işi bulurum. Akıl zaten bu işe yetseydi Cenab-ı Hak ne kitap gönderirdi ne peygamber gönderirdi. Aklınla beni bul derdi. Akıl aslında bir parça yeter. Yetmez değil. Ama akıl hasta. Akıl zaten bulaşık. Akla şeytan da üflüyor. Şeytan da sana telkin veriyor.
Yani aklı selim bir pozisyonda olmuş olsa belki aklı da doğruyu bulacak ama
Ama
birçoğumuzun aklı selim değil yani.
aklı selimler nasıl aklı selim oldu? Pergelin ayağını sabitlediler Kur'an'a, sünnete. Ondan sonra aklı selim olmayı becerebildiler. Ama sen diyorsun ki ben pergeli sabitlemeyeceğim. Bu pergel gider hocam. Bütün
Evet.
rüzgarlar karşısında çok dayanıksız hale gelirsin.
Evet.
Yani tarihe bakınız. Akılcılıkla gidenler %99 sapıtmışlardır. Yani o yüzden kelam ilmi biraz tehlikeli görülmüştür. Dozunda alınmadığında, dozundan fazla alındığında çok zevklidir, çok keyiflidir. Akıl oyunları, akıl fırtınaları çok keyifli ve çok güzeldir. Ama dozunda alınmadığı takdirde bu seni götürür. Şeytan zaten sana üfler.
Tabii.
Yani sen kelamcıysan şeytanın da kelamcı olur. Tabiri caizse anlaşılsın diye konuşuyorum. Sen fıkıhçıysan şeytan da sana fıkıhçı uzman bir şeytan sana tasallut eder ve sana oradan yaklaşır. Seni kendi aklında kandırmaya çalışır. O yüzden
Sağdan yaklaşır yani
pergelin
tamamen.
ayağını ayet ve sünnet miheklerine sabitlemediğimiz takdirde rüzgarlara karşı dayanıksız oluruz. O yüzden her şeyi okurum. Ben bunları ayıklarım. Ondan sonra geri kalanı atarım. Yani bu çok zor bir şey yani. Çok zor, çok riskli bir şey.
Çok güzel bir yorum daha var. Kevser Altun'un yorumu. Temizi kirli göstermek temizlik ürünü markalarının bir operasyonudur. Çünkü elindekilerle yaptığın temizlik onların ürünlerini alma sebebindir. Temizlenmediğine ikna ol ki o ürünleri satın alma mecburiyeti hisset.
Güzel bir yorum, farklı bir yorum ve tabii bunların PR'ı çok yapıldı. Yani reklamlarda işte o aromatik esansiyel kokular temizlik kokusu olarak gösterildi hep bize. İşte bembeyaz çamaşırlar değil mi? Bak mesela çok enteresan. Bembeyaz çamaşırlar o askılarda işte yani
Temizlik eşittir bembeyaz diye
bembeyazlık,
kodlanıyor kafaya.
temizlik eşittir beyazlık, temizlik eşittir işte limon kokusu, portakal kokusu, Japon kirazı kokusu falan filan. Yani şimdi bu kokmadığı sürece, o beyazlık olmadığı sürece temiz değil. Şimdi bakın kadınların hepsi beyazlık hastası oldular. Beyazlık mıdır? Fıkıh bunu mu söylüyor? Beyaz çamaşırlar bembeyaz olmadığı sürece fıkhen kirlidir. Böyle bir bilgi yok.
Ondan namaz
Leke
kılamazsın.
kalmış. Leke kalabilir. Ben bembeyaz yapacağım diye o kadar kimyasalları kullanıp da o deterjan kalıntılarından vücuduma deterjan emeceğime bırak leke kalsın ya. E hocam şunun kadar beyazlatmıyor. O yüzden ben şu Siyonist markasını kullanıyorum demiyorlar mı bugün kadınlar? Diyorlar. Deterjanlardan vazgeçmiyorlar. Vazgeçemiyorlar. Niye hocam? Beyazlatmıyor. Onun kadar beyazlatmıyor. Beyazlık mı peki bize ölçü? Değil. O yüzden o beyazlık ölçüsünü, o güzel kokma, o yumuşatıcı meselesini bir kenara bırakmak lazım. O tarz sentetik ve suni maddeleri vücudumuza alarak ondan sonra işte hastalıklar başlıyor, kanserler başlıyor, alerjiler başlıyor. Onları soktuktan sonra da vücut bunları atmaya çalışıyor bu sefer.
Bir yorum var İbrahim Sidar. Ben parfümü çok seviyorum fakat parfüm olan ortamda nefesim kesiliyor. Burnum kaşınmaya başlıyor demiş. Sonra ona cevap mahiyetinde iki izleyicimiz yorum yazmışlar. Sorun yaptığınız bir kodlama da olabilir demiş bir izleyicimiz kafasında. Diğer bir izleyicimiz de Mine Çiçek isminde parfümler kimyasaldır ve içinde haram maddeler de var demiş.
Yani hem haram maddeler de olabiliyor, hem sağlığa zararlı şeyler de olabiliyor. Çok zararlı maddeler de olabiliyor içerisinde parfümlerin. Ve bu zararlı maddelerin bir kısmı da uçucu zaten, bir kısmı. O uçucu maddeler de ona reaksiyon verdirebilir. Muhtemelen doğal kokulardan mesela rahatsız olmayacaktır. Ya belki bir doğal bir lavanta yağını, doğal bir gül yağını koklasa muhtemelen rahatsız olmayacaktır. Sentetik kokulardaki o katkılardan işte fitalatlar, şunlar bunlar kalıcılığı arttırsın diye belki bunları rahatsız eder. Sentetik esansları rahatsız edebilir. Ben de mesela rahatsız olurum. Severim ama rahatsız olurum. Yani mümkün olduğu kadar kullanmamaya gayret gösteririm.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik.
Eyvallah.
Alerji ile alakalı genel manada en dikkatimi çeken soru bebeklerle olan soruydu. Özellikle onu sormak istemiştim. Bir izleyicimiz de Hayri Genç isimli izleyicimiz. Önceki videoları dinleye dinleye izleye izleye ezberlemiştik hocam. Hoş geldiniz demiş yeni sezon için. İnşallah
Eyvallah.
bundan böyle farklı programlarla, farklı konuları da işleyerek sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim
İnşallah.
biz de izleyicilerimize. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Allah razı
teşekkür ederim.
olsun.
Allah razı olsun.
Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun demeden önce yorumlarınızla ve beğeni ve paylaşımlarınızla daha fazla kişiye ulaşmamız için bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.